Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve stüdyomuzda her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim İbrahim Bey.
Evet, yine gündemin bir hayli kabarık olduğu bir haftayı yaşadık hocam ve o sıcak gelişmelerle başlayalım müsaadenizle programımıza. Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışmalı bir seçim yaşandı. Biden mı Trump mı derken Biden'ın kazandığı seçimi resmen açıklandı ve sonrasında Biden yeminini ederek koltuğuna oturdu. Joe Biden ve Donald Trump da farklı bir başkanlık süreciyle hep konuşuldu ve gidişi de yine bu şekilde farklı oldu. Devir teslime katılmadı ve terk etti Beyaz Sarayı. Tekrar döneceğim bir şekilde notuyla gitti. Bu da enteresan. Hatta bir parti kuracağı iddiaları da dolaşıyor çeşitli mecralarda. Çünkü cumhuriyetçi vekillerle ters düştüğü ifade ediliyor bu son kongre baskınıyla birlikte. Öncelikle hocam Trump'ı bir konuşalım, gideni, sonrasında Biden dönemini konuşalım müsaadenizle. Trump'ın bu 4 yıllık dönemi nasıldı ve gidişiyle, adından da söz ettirdi, kongre baskınıyla, çağrısıyla vesaire, nasıl bir 4 yıl yaşandı Trump'la birlikte Amerika'da ve dünyada?
Evet, İbrahim Bey, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Neden biz Amerika'yı, Trump'ı konuşuyoruz? Yani dünyada 200 civarında ülke var. Çünkü günlük hayatımızı, dünyadaki diğer insanların da hayatını etkileyen bir takım olaylar oralarda kurgulanıyor.
Evet.
Mesela Trump böyle kavgacı, agresif, bütün müesses nizamı tehdit eden bir kişi olarak medya tarafından lanse edilmiş olsa da enteresandır. Amerika son 4 yıldır bir başka ülkeye savaş açmadı.
Evet, ve giderken şunu da söyledi. Savaş başlatmayan tek başkan olarak anılacağım dedi.
Evet, yani diğer böyle güvercin gibi gösterilen insan hakları şampiyonu ve işte Irak'a demokrasi getiren, Afganistan'dan terörün kökünü kazımak üzere gelen Amerika, hep böyle İslam dünyası başta olmak üzere bütün mazlum coğrafyalara bomba yağdırmıştır. İnsanların evlerini yakıp yıkmıştır. İşte bunun örneklerini Musul'da en son gördük. İşte DAEŞ'i yok etme bahanesiyle Deirizor'da gördük, evet. Rakka'da gördük. Bu fotoğraflardan şunu anlıyoruz. Amerika'da Trump müesses nizama karşı, bu küresel düzene karşı Amerikan çıkarlarını ve Amerikan devletinin menfaatlerini öne alan bir Amerikan başkanıydı. Evet. Ki Kennedy bunu denedi. Fed'i, yani Amerikan Merkez Bankası'nın Amerikan devletinin olması tezini gündeme getirdi. Evet. Kennedy suikastla öldürüldü. O suikastçı da öldürüldü. Dolayısıyla adam Amerikan başkanı olmasına rağmen kim vurduya gitti.
Evet.
Şimdi küresel müesses nizam diye bahsediyoruz. Şu an işte şöyle bir şeylere baktım. Dünya Bankası'nın, IMF'nin, işte dünyadaki mevcut istatistik verilerine. Şu anda iç ve dış borç olarak dünyada 80 trilyon kadar borç yükü var devletlerin. Mesela Türkiye'nin bir dış borcu var, bir iş borcu var diyelim. En borçlu ülke de 80 trilyon dolar borcun 20 trilyon doları Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. Evet. Sanki Amerika Birleşik Devletleri değil, Amerika Şirketler Devleti gibi, hı-hı, düşünebiliriz bunu. Şimdi Amerika'nın 80 trilyon dünyadaki küresel borcun 20 trilyon doları Amerika'ya ait. Sonra Japonya borçlu, Almanya borçlu, İngiltere borçlu. Yani bizim Türkiye'nin borcu 400-500 milyar dolar. Yani bütün bunların yanında devede kulak kalıyor. Peki alacaklı kim derseniz, ben şöyle bir benzetme yapayım. Benim çocukluğumda köyde yaşadım. İşte çiftçilerin, biraz iş bilmeyenleri giderlerdi. Tefeciden borç alırlardı. Şimdi Ahmet amca borçlu, Mehmet amca borçlu, Hasan amca borçlu. Ama alacaklı bir kişi var, o da tefeci. Şu evet. anda devletler bile borçlu olduğuna göre işte bu alacaklı dediğimiz işte Rothschild'ler, Rockefeller'lar yani dünyada 9-10 tane aile. Bunlar görünmezler. Şimdi bizi kandırıyorlar. Dünyanın en zenginlerinin listesi deniyor. İşte bir takım isimler gösteriliyor. O isimlerin servetleri bu benim söylediğim ailelerin binde bir ancaktır. Evet. Böyle bir 1800'lü yıllardan beri var olan bir düzenden bahsediyoruz. Bu nedenle Trump işte bu kişilerin çarkına çomak soktuğu için bu işler başına geldi. Evet. Bakıyorsunuz bankalar bu adamların elinde, medya organları bu adamların elinde, hatta internet bunların elinde, Twitter bunların elinde, bütün sosyal medya. Dolayısıyla adam Amerikan başkanı olarak bir tweet atma yetkisi bile elinden alınarak başkanlıktan alaşağı edildi. Böyle bir dünyadayız. Bunun da hesabını yapmamız lazım. Hatta Pakistan'da elektrik kesilme hadisesi oldu. Bunları dikkate almamız gerekiyor. Yani bu küreselcilerin sözleri yumuşaktır. Hani eski Göktürk abidelerinde yazıyor Bilge Kağan, Tony Hukuk şeylerinde. Çin'in ipe yumuşaktır. Öyle o prensesleri işvelidir, cilvelidir ama sen bu sözlere kanma, devletinden olursun diyor. Yani bu yumuşak sözlerle gelenler hep tarumar etmiştir. Bu küreselcilerin özelliği budur. İnsan hakları, demokrasi, evet. işte küresel o ısınmaya karşı iklim sözleşmesine geri dönüyoruz, şunu yapacağız, bunu yapacağız ama bunun gerisinde insanın ruhunu adeta ipotek eden işlemleri yapan kişilerdir bunlar.
Peki hocam. Şimdi Biden'ın gelişine bakalım. Olağanüstü tedbirlerle Joe Biden yeminini etti ve Beyaz Saray'da koltuğuna oturdu. İlk yaptığı işlerde yaklaşık bir 17 kararname imzaladı. Trump döneminin izlerini silmek oldu. Bunların arasında işte devlet dairelerinde maskeyle dolaşmak gibi, Müslüman ülkelere uygulanan seyahat yasağını kaldırmak gibi ve iklim değişikliği anlaşmasına tekrar dönmek gibi birçok farklı konuda 17 farklı kararnameyi imzaladı. İlk işi buydu. Bu noktada hem bu yaptığı ilk imzalarla hem de bundan sonrası için Biden dönemi için neler söylersiniz hocam?
Yani şöyle söyleyelim. Amerika artık 90'lı, 80'li, 70'li yıllardaki gibi dünyaya hükmedebilecek güçte değil. Amerika'nın gücünün zayıflamasından kaynaklanmıyor bu. Yani Amerika bir adım ilerliyorsa 200 tane ülke var. 200 ülke de bir adım ilerleyince 200 adım aradaki fark kapanıyor. Bu nedenle şöyle bir örnekleme yapmak istiyorum. Mesela 1970'li yıllarda G7 diye bir ülkeler topluluğu kurulmuştu. Hani dünyanın şişman kedileri deriz bu ekonomistler, iktisatçılar evet. buna. İşte ABD, Kanada, Almanya, Japonya, Fransa ve İtalya'dan oluşan bu 7 ülke 70'li, 80'li yıllarda dünyadaki gayri safi milli hasılanın yani bütün üretim, ticarete konu olan malların %65'ini üretiyorlardı. 2000'li yıllara gelince %50'nin altına düştükleri için evet. Tuttular G20'ye çevirdiler bunu. Yani şöyle ifade edelim. Birinci Dünya Savaşı yıllarında İngiltere'nin süper devlet olarak uçakları vardı ve Çanakkale cephesinde bomba atıyordu bizim askerlerimiz üzerine. Evet. Yani Osmanlı'ya göre çok teknolojik olarak üstündü. Şimdi İngiltere dünya liderliğinden geri kaldı ama İngiltere hava gücü daha kuvvetli eski 100 yıl öncesinden. Amerika da öyle. 90'lı yıllara göre uçakları belki daha yeni oldu, silahları daha modernleşti, ekonomisi bir miktar daha yükseldi ama Çin'den Brezilya'ya, o BRICS ülkelerinden tutun da Kore'den Türkiye'ye, Afrika ülkelerinden Latin Amerika'ya kadar hızlı bir yükselen bir dünya olduğu için Amerika'nın artık gücü, enerjisi bütün bu dünyaya çeki düzen vermeye yetmiyor ve yetmeyecektir. İşte Biden dönemi ile ilgili şunu söyleyelim. Mesela Çin'le olan ilişkisini nasıl ayarlayacaktır? Bu önemli. Orta Doğu'ya bakış açısı ne olacaktır? Rusya'yı dengeleme politikası vardır Amerika'nın Avrupa'ya karşı. Buradaki ölçüler ne olacaktır? Mesela Biden döneminde Amerika İran'la daha böyle çatışmacı bir politika izleyecek ise Türkiye ile olan ilişkilerini onarmanın yoluna gidecektir. Bu gayet kolaydır. Evet. Yani şu anda ilişkileri geren Türkiye değil Amerika, ama İran'la anlaşan ve nükleer anlaşmayı imzalayan, ambargoları hafifleten bir Amerika YPG PKK vasıtasıyla, değişik konular vasıtasıyla, bu S-400'leri bahane ederek Türkiye'nin üzerine çok daha fazla baskı kurmaya çalışacaktır. Çünkü Amerika Orta Doğu coğrafyasında aynı anda hem İran'la hem Türkiye ile kötü olmayı istemez. Eğer İran'a karşı oklar yönelirse, ki şeyler, işaretler onu gösteriyor. Bakın, Suudi Arabistan Krallığı'nın Türkiye'ye karşı bir yumuşama politikası izlemesi vesaire bunun göstergesidir. Yani bu bizim elimizde olan bir şey değil, onların yapmış olacağı politikadır. Hatta Türkiye'nin büyümesini ne kadar Amerika ister diye bir soru soruluyor 70'li yıllarda. İşte o zamanki Adalet Partisi'nin değişmez Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, yine Amerikan Dışişleri Bakanı Kissinger'la görüşmesinden sonra diyor ki,
evet,
Amerika diyor Türkiye'nin bölgede diyor İsrail'i tehdit etmeyecek ve Yunanistan'ı ezmeyecek kadar büyümesine müsaade eder. Bakın, bunu 70'li yıllarda söylenmiş bir söz. İsrail'i tehdit etmeyecek, Yunanistan'ı ezmeyecek. Yani onlar bu ikisi de Batı'nın haylaz çocuklarıdır. Her defasında bir şekilde kanatların arasını ararlar. Yani Türkiye ile İsrail arasında önümüzdeki dönemlerde bir takım işte anlaşmazlıklar vesaire olduğunda, yani Amerika'nın da, Avrupa Birliği'nin de, bütün dünyanın da tavrının ne olacağını buradan bilebiliriz.
Evet. Şimdi Biden kadar Biden'ın kabinesi ve çalışacağı, evet, isimler de önemli hocam. Öncelikle Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten bahsedelim. Kendisi ilk siyahi Amerikan Başkan Yardımcısı, kadın Başkan Yardımcısı aynı zamanda. Ve bir Türk düşmanı olduğu da söyleniyor. Baba Arjantin, annesi Hindistan zannedersem kökenli. Böyle bir isim. Başkan Yardımcısının buradaki Türkiye ile ilişkilerdeki pozisyonu nasıl olur? Bunu konuşalım öncelikle.
Şöyle, hatta Biden'ın yaşının ileri olmasından dolayı sağlık nedenleriyle belki başkanlığı, evet, önümüzdeki dönemlerde yapamaz duruma gelirse diye genellikle Siyonistler, Yahudi lobileri başkan yardımcısına yatırım yaparlar. Evet. Yani yazı gelse de, tura gelse de, demokratlar kazansa da, cumhuriyetçiler kazansa da başkan yardımcısı daima Siyonistlerin dostudur. Evet. Amerikan tarihi boyunca bakıyoruz. Şimdi mesela Barack Obama da siyahi bir liderdi. İşte Kenya asıllı, babasının Hüseyin olduğu, evet, Müslüman olduğu vesaire, Müslümanlara yönelik şöyle iyi davranacağı vesaire, böyle söylentiler çıkmıştı ilk Obama'nın başa geldiğinde. Ama gördük ki Amerika'nın bir müesses nizamı vardır. Ona göre de o şablona uyan kişiler oraya getiriliyor. Bu Kamala Harris denen kadın da yani o koltuğa gelinceye kadar birçok aşamadan gelmiştir. Tabii. Yani normal bir Türkiye'deki bir vakıf yönetiminde bile en tepeye gelen insanın bir sicili araştırılır ve oraya
layık mı layık değil mi diye bakılır.
Ve kesinlikle şunu söyleyelim. Az önce bahsettiğim gibi Amerikan dış politikası ve menfaatleri Türkiye ile çatışmaya gerektiriyorsa zaten bu kadın buna teşnedir. Evet. Ama öbür türlü ilişkileri germemesi gerekiyor ise de bir şekilde onu durdururlar, evet, müesses nizam. Olayları biraz da bu şekilde görmek gerekir, evet, diye düşünüyorum.
Şimdi kabinedeki dikkat çeken isimlerden biri Antony Blinken. Dışişleri Bakanlığı için ismi geçiyor ve daha koltuğa oturmadan da Türkiye'ye karşı tavrını belli etti. Şöyle ifadeler kullanmış Senato'da yaptığı oturumda, konuşmada, stratejik ya da sözde stratejik. Bu sözde kelimesini, hı hı, altını çizerek kullanalım ve başka yerlerde de kullanıldığına dikkat çekelim. Sözde stratejik bir ortağımızın en büyük stratejik rakiplerimizden biri Rusya ile yakın olması kabul edilemez diyor. Ve S-400 konusunda da yaptırımların daha da artırılması gerektiğini ifade ediyor. Ve bir başka ilginç ifadesi, Türkiye birçok konuda bir müttefikin davranması gerektiği gibi davranmıyor. Bu bizim için çok önemli bir zorluk diyor. Antony Blinken. Tabii söyleyecek çok söz var. Bir bu sözde stratejik, sözde müttefik ifadesi son günlerde Türkiye'de de dolaşıma girdi. CHP Genel Başkanı tarafından. Ve bir müttefikin davranması gerektiği gibi davranmıyor ifadesi de dikkat çekici. Acaba Amerika bugüne kadar Türkiye'ye karşı bir müttefik gibi davrandı mı hocam? Soruyoruz.
Zaten bu 15 Temmuz hadisesinden sonra Türkiye sık sık Amerika'ya karşı bu argümanları dile getiriyor idi. Yani bizim son 4 yıldır böyle dosyalar dolusu klasörlerle gidip de işte bir takım iade talepleri yaptığımız, darbeden sorumlu kişilerin isimlerini verdiğimiz Amerika. Yine biz savunma sistemimizle ilgili Patriot almak istediğimizde kulak ardı eden Amerika. Sınırımızda DAEŞ'liler bomba patlatırken, Türkiye'de canlı bombalar patlarken, Türkiye'nin güvenliği konusunda müttefikliğe yakışmayan davranışlar yapan Amerika'ya, biz Türkiye olarak 4 yıldır bunu söylüyor idik. Bizim söylediğimiz sözleri şimdi mevcut Amerikan yeni yönetimi Türkiye'ye karşı kullanıyor. Bu da acayip bir durum. Yani biz bu sözleri 4 yıldır Amerika'ya karşı ifade ediyoruz ki bunlar artık pişkinlik mi diyelim, yüzsüzlük mü, yani müttefikliğe sığmıyor derken bunların hepsini kendileri yaptılar. Aslında Amerika'yla Türkiye'nin müttefiklik ilişkisini ben şöyle bir yani aile içi ilişkiye benzetiyorum. Hani bir karı koca düşünün, geçimsizler. Aslında boşanmak da istiyorlar ama arada çocuklar var, mal mülk var, miras var. Ayrılmak her ikisinin de gelecekteki planlarına uymuyor. Ne geçinebiliyorlar ne ayrılabiliyorlar hesabı. Şimdi Amerika ile Türkiye'nin ilişkileri de ta 1950'den bugüne kadar çok girift ilişkiler. Yani ha deyince böyle koparıp atamıyorsunuz. Fakat her iki ülke de artık çıkarlarının çakıştığı noktalarda epey bir dosyalar var. Yani bakıyorsunuz Irak politikası konusunda, Suriye politikası konusunda, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası konusunda, Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri konusunda biz Amerika ile %100 yani ters noktalar. Bir tek Kırım konusunda anlaşıyoruz. Yani Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi konusunda veya Ukrayna, yani Rusya'nın Ukrayna ile olan ilişkileri konusunda Amerika ile aynı noktada duruyoruz gibi. Veya işte Çin'in Doğu Türkistan'daki zulüm ve asimilasyon politikasında aynı noktada duruyoruz ama bunları saysak 10 madde yaparsa 90 maddede de Amerika ile bizim çıkarlarımız çakışıyor. Yani bu tarihin, coğrafyanın, olayların bizi getirmiş olduğu bir noktadır. Yani bu Biden'la, Trump'la veya şunla bununla alakalı bir şey değil. Siz onurlu bir dış politika izliyorsanız ister istemez rakipleriniz ve çıkarlarınızın çakıştığı ülkelerde olacaktır. Ülkelerin dostları veya düşmanları olmaz ebedi olarak vardır. Ve ulusal milli çıkarlar doğrultusunda ilişkiler devam ettirirler.
Tabii bir de kimlerle çalışacak Biden? Bu da önemli hocam. Onlardan da bahsedeyim. 2014-2016'da PKK'yı silahlandıran CENTCOM eski komutanı Austin savunma bakanı oluyor. Ve bu harekatın siyasi sorumlularından McGurk, PKK sevici McGurk, Orta Doğu Afrika koordinatörü oldu. Ve bir başka önemli nokta, bizim için ölen Kürtleri yalnız bırakamayız diyen Burns de CIA başkanı oluyor. Bu noktada bu çalışılacak olan isimler şimdi, tam Türkiye'nin karşısında olan isimler.
Orada bir düzeltme yapalım. Buyurun. Amerikalılar ve Batılılar Orta Doğu'da yaşayan bütün halklar için yani insan muamelesi yapmazlar. Yani açıkça söyleyeyim, kendi aileler içerisindeki köpekleri Orta Doğu halklarından çok daha kıymetlidir. Yani onların ölümüne, yani bir köpeğinin ölmesi onların hayatında çok daha derin iz bırakırken, yani diyelim ki Musul'da bombalama olmuş, şehir yerle bir olmuş ve geçen gün Bağdat'ta patlama olmuş, onlarca kişi ölmüş. Onların hayatında çok da önemli olmadığını bilelim. Artı yani Türk'te, Arap'ta, Kürt'te onlar için fark etmez. Evet. Birini diğerine kırdırmak için kullanır. Buradaki Kürt lafı biraz maymuncuk gibi o kendi yapmış olduğu işlere meşruiyet kazandırmak için. Onlar PKK'lı teröristlerdir, Elikanlı teröristlerdir. Bunların bir kısmı Ermeni lerle de bağ olan insanlardır ve Müslüman oldukları konusunda da birçoğunun şüphe duyabilirsiniz üst düzey kadrolarıyla ilgili. Yani o yönüyle baktığımızda onların Orta Doğu coğrafyasında kara harekatında Hanslar, George'lar ölmemek için bulmuş oldukları en ucuz, en kullanışlı aparat olmasından evet. dolayı PKK, YPG, PYD her neyse onları kullanıyor. Yoksa onların ölümü, sağ kalması falan çok da umurlarında değil. Bunu ayrıca belirtmek isterim.
İşte bu çalışılacak olan isimlerin PKK'ya yakınlığı.
İşte bunlar o coğrafyayı iyi bilen insanlar. Evet. Çünkü Amerika'da her bölgenin bir uzmanı vardır. Dolayısıyla bu kişiler bu coğrafyada fazla çalışmış oldukları için Trump gider öbürü gelir. Fakat bunlar hep o masanın evet. koordinatörü olarak dururlar. Bizden de çok fazla haz etmeyen tiplerdir bunlar.
Peki hocam. Evet, Amerika'daki bu devirsiz teslimi konuştuk ama yankıları, yansımaları devam ediyor hocam. Yani tesadüf müdür nedir? Konuşalım bunu. Az önce bahsettiğiniz Bağdat'ta uzun zamandır genelde bu tür terör saldırısı noktasında bir sükunet vardı ama bir intihar saldırısı gerçekleştirildi ve DAEŞ üstlendi bu saldırıyı. Yani Biden'ın gelişiyle mi alakalı? Yoksa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Irak'taydı bir gün öncesinde, bir iki gün öncesinde. Sonrasında Erbil'i ziyaret etti. Bu ziyareti ayrıca konuşacağız ama Bağdat'taki bu intihar saldırısını nasıl okursunuz? Arkasında kim var, kim olabilir? DAEŞ üstlendi ama kimin işine yarıyor? Buyurun.
Şimdi 2008 ve 2016'daki bu seri intihar saldırıları neticesinde Irak kan gölüne dönmüştü. Ve bunlar genellikle Şii ve Sünni mabetlerinde, onların kutsal yerlerinde yapılan patlamalar ve hep sürekli de arkasından yapılan propagandayla, mesela bu pazar yeri patlamasına bakıyorsunuz. Bağdat'ta orta alt sınıf Şiilerin gitmiş olduğu bir pazar yeri ve en kalabalık olduğu saatte patlatılıyor.
Evet.
Ve bu ölen Şii insanlar içinde bunu sanki olağan şüpheli olarak da Sünniler gösteriliyor. Evet. Yani bir sonraki patlamanın bir Sünni pazarında veya mabedinde olmasına şaşırmamak gerekiyor. Fakat yüzyıllardan beri bu patlamalar olmazken Amerika bu bölgeye ayak basmasından sonra işte adına DAEŞ dediğimiz, IŞİD dediğimiz, çeşitli
EKD dediğimiz
neydi o belirsiz terör örgütleri tarafından ortaya çıkarıldı. Şimdi buradaki enteresan nokta şu: Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğünü istiyor. Ama Amerika bütün bir Irak'ı istemiyor çünkü İsrail'in güvendiği için Suriye'nin ve Irak'ın parçalanması lazım. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak ziyaretinde şunu masaya yatırdılar. Irak'ın kuzeyinde Türkiye sınırına 100 kilometre mesafede, bu Türklerin de çoğunlukta evet. olarak yaşadığı Tel Afer'in batısında Suriye sınırına yakın o dağlık Sincar veya Şengal evet. Dağı bölgesinde PKK-YPG yapılanması var. Ve şöyle bir rakam veriliyor, yani insanın tüylerini ürperten bir rakam bu. İşte Irak'ın kuzeyindeki peşmergelerin yaklaşık 70-80 bin silahlı milis gücünün olmasına karşılık bu Suriye'nin kuzeyi ve Irak'taki bu Şengal, bu Sincar Dağı bölgesindeki PKK-YPG unsurlarının 130 bin silahlı elemanın olduğu söyleniyor ki bu müthiş bir şeydir. Evet. Avrupa'daki birçok ülkenin bu kadar
ordusu
askeri yok. Ve bu Türkiye sınırında konuşlanmış ve bir sonraki hedefinin Türkiye olduğunu görüyor. Yani bunu bilmek için çok fazla derin analizler yapmaya gerek yok. İşte Sayın Hulusi Akar'ın bu Irak-Bağdat ziyaretinde şu masaya yatırıldı: Mart'a kadar siz bunu kendi birliklerinizde yapabiliyorsanız yapın. Evet. Biz size istihbar yapalım. Peşmergeyle birlikte yapıyorsanız yapın. Veya üçlü birlikte yapalım. Yani
evet.
Kuzeydeki peşmerge birlikleri, Irak Milli Ordusu ve Türkiye. Fakat siz bunu yapmazsanız biz Mart'a kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra biz operasyon yapacağız mesajı verildi.
Hı hı.
Şimdi sanırım Irak hükümeti de buna bir sıcak evet. baktı ki birdenbire bombalar patlamaya başladı. Çünkü Amerika'nın orada yapmak istediği şey Irak'ın kuzeyinde. Hatta o peşmergelerden de artık çok fazla haz etmiyorlar. O peşmergeye bağlı köylerde bakıyorsunuz PKK birlikleri giriyor. O köyün yönetimini ele geçiriyor. Yani şu anda Irak'ın içerisinde yaşanan hadiseler bunlar. Şimdi Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin bu başta Haseke, Türkiye sınırındaki o Kamışlı ilçesinden Haseke il merkezi ve sınır hattı boyunca ta Deir-i Zor, Ebu Kemal o petrol bölgesine, Fırat Nehri'ne kadar olan bölgede bir devlet kurma fikri var. Bu devletin adına Kürt devleti falan diyorlar da nüfus olarak, demografik yapı olarak bu bölgede özellikle Suriye coğrafyasına baktığımızda o Deir-i Zor Rakka hattında ezici bir %90'a yakın Sünni Arap nüfusu var. Yani Sünni Arap nüfusunun çoğunluğu olduğu bir yerde bir Kürt devleti adı altında bir devlet kuruyorsunuz ama tamamen PKK, YPG'nin kontrolünde ve onların da yılları da Amerika'nın elinde. Tamamen İsrail güvenliğini sağlamak için Irak'ı, Suriye'yi güçsüzleştiren, Türkiye'nin hemen sınırında bir tehdit unsuru oluşturan bir proje bu. Türkiye buna müsaade etmeyeceğini belirtti ve bombalar patladı. Şimdi Merkezi Irak hükümeti için de işler zor. Bir taraftan Haçlı Şabi milisleri vasıtasıyla İran'ın Irak hükümeti üzerinde baskısı var. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı var ve Türkiye'de sürekli olarak bu PKK unsurlarına karşı operasyon yapması konusunda Merkezi Irak hükümeti üzerinde etkin olmaya çalışıyor ve Mart'a kadar hani eskilerin dananın kuyruğu kopacak dedikleri şey birkaç ay içerisinde böyle bir operasyonun olması kaçınılmaz. Çünkü böyle bir büyüklükteki bir silahlı gücün sınırımızın hemen karşısında olmasına Türkiye müsaade etmiyor. Bu bombalı saldırı hadisesinde de baktığımızda ölen insanlar, gariban insanlar, pazara gelen masum insanlar. Fakat bu bombayı El-Kaide patlatıyor ama sonuçta terör örgütlerinin bir finansörü vardır. O finansörün hedefi neyse bunlar da onu yapıyor. Yoksa bunun İslam'la, dinle, insanlıkla hiçbir şeyle alakası olmuyor. Bunun Şii olması, Sünni olması hiçbir şeyi değiştirmiyor.
Peki hocam. Bu arada Haseki'de de geçen haftalarda da konuşmuştuk. PKK'nın rejimin kontrolünde olan bir bölgeyi kuşattığına dair bilgiler vardı. Bu kuşatma devam ediyor. Rusya arabulucu oluyor ama ek süre istemiş. Bir orta yolda buluşturacağız sizi demiş.
Şimdi PKK ile rejim arasındaki problem de şu. Yine Ayn İsa bölgesinde Türkiye baskı yapınca rejime PKK'lılar diyor ki siz Türkiye'ye karşı gereken tavrı göstermezseniz biz de sizin buradaki yönetiminizi yok sayarız. Çünkü Haseke bölgesinde bir dikdörtgen şeklinde bir alanı kontrol edebiliyor. Orada havaalanları var rejimin. Yani çok girift, karmaşık bir yönetim sistemi vardır. Hemen Türkiye'nin o Mardin Şırnak ilinin güneyinde ki o bölgede Suriye'nin en verimli toprakları, su kaynakları ve petrol zenginliklerinin olduğu bölge. Yani Türkiye sınırından Fırat Nehri'nin Irak'a girdiği yere kadar olan ki ülkenin %25'lik bölümü şu anda YPG'nin kontrolü altında. Rejim de diyor ki yani ülkenin petrol ve su kaynaklarını sen kullanıyorsun. Burada bir güç paylaşımı söz konusu. Amerika tehdit ediyor şu anda rejimi PKK'lılara karşı operasyon yapmaması konusunda ve geçenlerde bir gizli görüşme oldu. Amerika İsrail'le birlikte İran unsurlarının ülkeden çıkarılması karşılığında bu petrol ve su kaynaklarının olduğu bölgelerden Suriye rejimi lehine bir takım değişimler yapılabileceği konusunda görüşmelerin olduğunda medyaya sızan haberler arasında. Yani Suriye rejimine deniyor ki sen İran birliklerini ülkenden çıkarırsan Suriye devleti olarak biz de sana o PKK'nın el koyduğu servetlerden bir takım pay verebiliriz diyor.
Peki hocam. Bir başka gelişmeyle devam edelim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brüksel'de temaslarda bulunuyor. Aynı zamanda NATO ile ilgili toplantılara da iştirak edecek ve bugün de aynı zamanda NATO Genel Sekreteri ile bir araya geldi. Ve Avrupa Birliği noktasında sıcak mesajlar da veriliyor. Karşılıklı olarak Borrell'le görüşmesinde bu yansımıştı. Daha önce geçen hafta Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ankara'daydı. Orada da yine hem Almanya-Türkiye ilişkileri hem AB-Türkiye ilişkileri ele alındı. Bu ziyaretler ne anlama geliyor? Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde sıcak mesajlar bir somut adıma dönüşür mü?
Şöyle, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, evet, Hanım'ın bir açıklaması da vardı. Bu gümrük birliğinin yenilenmesi, evet, her iki ülkenin de menfaatine diye. Yani Türkiye'nin kabaca 300 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var, ihracat, ithalat toplamında. Evet. Bunun yaklaşık kabaca %50'si Avrupa Birliği ülkeleriyle. Yani biz şu anda ihracatımızın da ithalatımızın da yaklaşık yarısını Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. Fakat bu 90'lı yılların şartlarına göre ayarlanmış bir gümrük birliği anlaşmasıydı. Bunun bir yenilenmesinin her iki ülkenin, evet, de çıkarına olacağı konusunda, yani artık vazgeçtik Avrupa Birliği'ne tam üyelik falan, bunların prosedürlerinin bitmeyeceği anlaşıldı. Hı-hı. Ama Türkiye en azından mevcut statüde yapmış olduğu ticaretin biraz daha, evet, bu karşılıklı vergilendirme vesaire konularda kolaylaştırılmasının sağlanması, işte Türkiye'de faaliyet gösteren işte Avrupa Birliği ülkelerine ait şirketlerin hukuki statüsü, mesela bu Berat Albayrak'ın ekonomiden sorumlu bakan olarak görev bırakmasından hemen sonra hep verilen mesajlarda bakın, reformlardan bahsediliyor. Evet. Hep ekonomik alanda reformlar. Çünkü artık çok uluslu küresel sermaye gittikleri yerlerde kendilerine hukuki bir güvence almak istiyor. Bu karşılıklı ilişkiler çerçevesinde konuşulurken her iki gerek Türkiye'nin hem gerek Avrupa Birliği ülkelerinin bu ekonomik anlamda karşılıklı çıkara dayalı bir takım düzenlemelerin yapılması, bu istinş kafi görüşmeler de olacaktır Mart ayında falan, ama o biraz daha erken daha. Şu, evet, andaki asıl şey bu ticari olarak.
Vizesiz seyahat konusu yine o da
onun
var.
Onun da pek çıkacağı, evet, pek mümkün değil. Çünkü Türkiye'nin nüfusu onları korkutuyor. Yani Avrupa Birliği'nin en kalabalık ülkesi Almanya, şu an 83 milyon nüfusu var. 20 yıl sonra 80 milyona düşeceği perspektiflerden gösteriliyor. Yani Almanya'da her 100 ölünün karşısında 80 tane doğum oluyor. Açık hep göçle karşılanıyor. Türkiye'nin de nüfusunun büyüklüğü Avrupa Birliği'ni korkutuyor. Yani Türkiye bir Kosova kadar veya bir ne bileyim Makedonya kadar 2 milyon nüfuslu bir ülke olsaydı bu işler hiç de böyle problem olmaz. Şimdi, evet, çoktan Avrupa Birliği üyesi olurdu.
Peki hocam. Tabii Yunanistan-Türkiye ilişkileri de önemli bir yer tutuyor Avrupa Birliği bağlamında. İstikşafi görüşmeler başlayacak. NATO'da bazı noktalarda istişareler başladı, görüşmeler başladı ama Yunanistan provokasyonlarına devam ediyor. Son olarak İyon Denizi'nde kara sularını 12 mile çıkardı Yunanistan. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da ülkesinin Girit Adası'nın doğusunda kara sularını genişletmeyi planladığını ve bu konuda hiçbir komşu ülkeyle müzakerede bulunmayacaklarını söyledi. Yani tam böyle bir konuşalım, oturalım deniliyor ama Yunanistan'dan böyle Türkiye'yi kızdıracak açıklamalar geliyor.
Zaten Girit'te doğuya doğru 12 mil deniz sınırlarını genişletirse bizim o mavi vatan dediğimiz alanın içerisine giriyor.
Evet.
Yani bunu da biliyorlar. Şimdi Yunanistan ta yıllar öncesine 70'li, 80'li, 90'lı yıllara kadar gidebilir bu. Ege'de karasularını, adaların karasularını 12 mile çıkardı. Türkiye'de bunu savaş sebebi kabul ettiği için şöyle bir kurnazlık yapıyorlar. Diyorlar ki 12 mile çıkarttık ama biz bunu uygulamasını askıya aldık. 6 mil olarak uygulayacağız. Evet. Ne zaman ki böyle kendilerine dış destek bulurlarsa bunu tekrar yürürlüğe sokuyor. Şu anda da işte Fransa'nın arkasında durması Yunanistan'ın, yani Türkiye'nin uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekip de Türkiye düşmanlarından bir destek alacağını duyduğu an bunu çekmeceden çıkarıyor. Yunanistan'ın her zamanki yaptığı şey bu. Yoksa Türkiye'nin karşısına direkt durabilecek ne bir gücü var, ne cesareti var, ne de böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değil ama şu anda konjonktürden faydalanmaya çalışıyor.
Bir de 18 Mart'taki o AB, evet, zirvesi öncesi yani, gerilim artırmaya
yani
çalışıyor.
Yani 1828'de Mora Yarımadası'ndan bağımsızlığını kazanıp Osmanlı'dan koptuğu günden bugüne kadar 6 defa genişlemiştir Yunanistan. Her defasında konjonktürden, evet, yani durumdan vazife çıkararak şartları lehine çevirip alan genişletmiştir. Şimdi de aynı bir şey kapmaya çalışıyor ama artık dünya değişti.
Peki hocam. Fransa ile de aramız bir hayli limoniydi geçen zamanda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron Covid-19'da pozitif çıkınca bir mektup gönderdi. Geçmiş olsun mektubu. Buna karşılık Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi el yazısıyla bir mektup kaleme aldı ve değerli Tayyip diye başladığı geçen hafta manşetlere yansımıştı. Ve Türkiye ile ilişkileri düzeltme eğiliminde olduğu ifade edildi bu mektupta. Nasıl değerlendirdiniz
şimdi
mektubu?
Macron'a genelde Avrupa coğrafyasında çakma Napolyon diyorlar. Yani Napolyon Bonaparte'ın bir zamanlar işte Mısır'a asker çıkarması, Avrupa'da Fransa'nın gücünü gösteren bir takım operasyonlara girişmesi ve Fransa'yı belli bir noktaya yükseltmesi hadisesi vardı.
Evet.
Kendine ona örnek aldı sanırım. Fakat ne gücü, ne enerjisi, ne de şartlar ona müsait olmadığı için nereye elini atsa eline yüzüne bulaştırdı.
Evet.
Ve karizması da yerlerde sürünen Macron şimdi sanırım artık yeniden bu gerginlik politikasının kendisine bir şey kazandırmadığını görünce bu en son karşılıklı mektuplaşma hadisesinden ilişkilerin biraz daha normalleşeceğini ummak istiyoruz en azından.
Peki. Geçenlerde Mali'de bir saldırı gerçekleştirilmişti. Yüzlerce sivilin öldüğü, onlarca sivilin öldüğü bir saldırı. Bunun Fransa'nın bir misillemesi olduğu yönünde iddialar var hocam. Fransa ise reddediyor bu iddiaları.
Şöyle, Fransız askerlerine karşı hiç görülmedik şekilde Mali'de, Burkina Faso'da, Nijer'de, Gine'de yani bu Sahra altı ülkelerde saldırılar olmaya başladı. Fransa zaten toplam, yani yanılmıyorsam 20-30 bin askerle oradaki yani Afrika'nın üçte bir ülkesini 10-15 tane ülkeyi idare etmeye çalışıyor. Yani siz 300-500 askerle bir ülkede kontrolü sağlamaya çalışıyorsunuz. Bu da sürdürülebilir bir şey değildir. Burada gözdağı olmak üzere işte bir köyde insanlar işte sünnet merasimi oluyor, düğün merasimi, mevlid merasimi oluyor. Toplantılarda terörist vardır diye bombalama yapıyor. Onlarca sivilin ölümüne sebep oluyor. Bir gözdağı da vermiş oluyor bu şekilde. İşte Amerika da bunu çok yapıyor. İnsansız hava araçları, evet. Afganistan'da biliyoruz. Sonra pardon diyor, yani biz burada terörist toplanması olduğunu sanmıştık diyor. Fakat ölenler ölmüş oluyor.
Fransa'da, Mali'de Fransa'ya karşı halkta
halktaki öfke vardı. Bu biraz daha yükseliyor.
Evet.
Yani Fransa kısaca Sahra altı bölgesinde kan kaybediyor.
Evet.
Ve zaten Türkiye ile olan düşmanlığın sebebi de Türkiye'nin insani yardım operasyonları sebebiyle. Yani insanların Fransa'dan nefret edip Türkiye'de karşı bir sevgi gösterilerinde bulunması, Fransa'nın o diyor ki bu benim, burası benim arka bahçem, burada nasıl Türkiye at oyun atabilir, onu da bir türlü kabullenemiyor. Problemin asıl şeyi de buradan çıkıyor zaten.
Evet, son bir dakikamız hocam. Almanya'da Merkel görevi bırakıyor. İlk olarak genel başkanlığı bıraktı ve yerine de Türk Laşet diye tanınan bir Türk dostu ismin geçtiği ifade ediliyor. Geçti daha doğrusu yani. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bundan noktalayalım.
Şimdi Almanya'da uzunca bir süredir, hatta iki Almanya'nın birleşmesinden sonra Merkel başbakanlık yapıyor. Cumhurbaşkanlığı simgesel bir görev Almanya'da. Merkel Avrupa Birliği'nin lokomotifi olan Almanya'nın başkanlığı döneminde bir denge politikası izledi. Yani aşırı uçların törpülenmesinde önemli bir unsurdu. Merkel sonrası Almanya'nın böyle bir dengeleyici politika izlemesi Avrupa Birliği'nin geleceği ve Türkiye ile ilişkiler açısından önemlidir. Ama en zararlı olan şey ırkçıların koalisyon ortağı olup başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerini.
Çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da programımızı noktalıyoruz bu konularla. Değerli dinleyenler, haftaya medeniyet coğrafyamızda yeniden buluşmak ümidiyle. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar efendim.